Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, yeni bir Hacegan'dan Mektuplar programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben program sunucunuz Numan Nurullah Aras ve kıymetli hocam Profesör Doktor Süleyman Derin. Hepinize hayırlı bir gün diliyoruz efendim. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk kıymetli Numan Bey kardeşim. Ben de buradan bütün kıymetli dinleyicilerimize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. İnşallah güzel bir program olacaktır.
Kıymetli hocam, İmam Rabbani'nin Mektubat-ı Rabbani isimli eserinden devam ediyoruz. 202. mektuba gelmişiz. Cenab-ı Allah nice güzel Allah dostlarının nice güzel mektuplarını hep beraber bu radyoda dile getirmeyi, okumayı, sizin o güzel yorumlarınızla da taşlandırmayı nasip eylesin inşallah.
Esas istifade etmeyi nasip eylesin değil mi?
Çok dinleyicilerimizden güzel. Ve biz de öncelikle evet, hocam istifade edelim kendimiz.
Ikimiz, evet. Sonra bütün dinleyicilerimiz istifade
sözün
eder.
Tesiri orada herhalde hocam.
Eyvallah, doğru.
İstifadede. Mirza Fetullah el-Hakim'e yazılmıştır. Tarikata intisap edip sebepsiz yere çıkanların kötülüğü.
Evet, şimdi bu soru bize sık sık geliyor. Hocam tarikata girdim. Çıkabilir miyim? İşte çıkarsam dinden çıkmış olur muyum? Yani bazen böyle aşırı şeyler de oluyor. Bazı cemaatlerde, gruplarda. Bizi terk edersen artık dinden bile çıkmış olursun gibi yorumlar da yapılıyor. Bunlar biraz aşırı tabii. İsterseniz biraz okuyalım. Güzel bir
okuyalım
şey.
Hocam.
Buna cevap vermiş olalım bugün.
Allah-u Teala bizi ve sizi daima razı olduğu dost doğru yolda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda bulundursun.
Amin. İşte bu dua her zamanki İmam Rabbani'nin Allah'ın ve peygamberin yolunda bulunmak duası. Güzel bir dua hakikaten.
Evet.
Bir de şu var yalnız. Allah peygamberi ve peygamberin varisi olan ayet-i kerimede ülaikellezine elemallahu aleyhim minen nebiyyine ve sıddıkine ve şühedâi ve salihin. Diyor ki Yüce Rabbimiz, biliyorsunuz bu Fatiha suresinde ihdina sıratal müstakim sıratal lezine elamte aleyhim. Ya Rabbi, Allah'ın bize öğrettiği ilk dua. İlk suresinde ilk dua şu: Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Doğru yolda bizi bulundur duası var. Doğru yol hakikaten ama bu doğru yol kimin yolu? Ayette onun da şeysi var. Diyor ki Rabbimiz,
evet,
kendisine nimet verilenlerin yolu. Yani doğru yol nasıl anlayacağız? Yani tabii ki Allah ve peygamberin yolunda zaten şüphe yok da. Tabii o yolu bize getiren insanlar da var. Bunlar kimler olmalı? Minen nebiyyin, o malum, ve sıddıkın.
Sadıklar.
Sıddıklar, doğru insanlar, dost doğru insanlar.
Evet.
Ondan sonra ve şühede,
şehitler
ve şahitler. İki manada anlaşılabilir bu.
Evet.
Çünkü şehit de en kıymetli varlığını Allah yolunda vermiş. Mevlana Hazretleri buyuruyor ki, bu yolda ekmek verene ekmek verirler, can verene can verirler. Birisi vardır ki cebinden 3-5 kuruş infakta bulunur. O da güzel bir iş. Halep şu anda yani gündeme getirmişti olalım. Hakikaten evet. Kan ağlıyor. Halep'e inşallah beraber yardımcı olalım.
İnşallah.
Ama bir kısım mücahitler vardır ki gidip Halep'te şehit oluyor. Değil mi? Şu anda nice askerimiz, Allah hepsine ebedi rahmet eylesin.
Amin.
İşte bu Suriye harekatında bir de canını ortaya koyanlar var şimdi. Ekmek veren, bir çuval un gönderen de bir çuval unu yerine kendi canını veren insan biri olur mu?
Olmaz.
Tabii. Bir de şahit, yani bu işte ayetlerde geçiyor. Siz şahitsiniz bütün ümmetler üzerine. Yani ilmiyle, irfanıyla herkese şahitlik yapan, canını ortaya koyan insanları biz rehber olarak göreceğiz.
Evet. Peki
başka kimler? Ve salihin. Salihler.
Evet.
İşi gücü salih amelle meşgul olan salih amel avcısı insanlar diyebiliriz. İşte bunların hepsi kimdir? Kendine nimet verilenler diyor Rabbimiz.
Evet.
Yani Fatiha suresinde tarifi şey yapıyor. Sırat-ı müstakime bizi ilet ya Rabbi. Sırat-ı müstakim nimet verilenlerdir. Nimet verilenler de peygamberler. Onlara diyecek bir şey yok zaten. Peygamberler
masumdur.
Sıddıklar.
Şehitler
ve salihler. O yüzden yani bazen diyorlar ki, bazı insanlar diyorlar ki kıymetli dinleyicilerimiz, Kur'an bize yeter. Peygamber aradan çıkarıyor. Olur mu böyle şey ya? Peygambersiz Kur'an nasıl anlaşılacak? Yani Allah-u Teala namaz kıl demiş. Hadi bakalım sünneti çıkar da namazın rekatlarını Kur'an'dan çıkaramazsın. Zaten onları konuşmaya gerek yok yani. Peygambersiz bir din anlayışı maalesef bir ara Türkiye'de de ezanlardan çıkardılar. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah'ı.
Evet.
Sırf batılılara yaranacağız diye. Hain bir grup. Tutmadı elhamdülillah. Yani peygambersiz de Allah inancı olur gibi. Olmaz. Bir kısmı diyor ki peygambere evet de Evliyaullah, sufiler bunlar nereden çıktı? İşte sıddık dediğimiz, salih dediğimiz, şehit dediğimiz. Tabii şu da var. Şehitlikte bir de şöyle bir şey var yani. Bir kısım şehit gider cephede şehit olur. Büyük bir makamdır ama bir kısmı da tekkelerde ömrünü yani canlarını böyle parça parça öldüren hadis-i şerifte geçiyor bu. Bir gün bir Müslüman da bir kafir karşılaşınca nefisleri, şeytanları konuşuyor. Diyor ki Müslümanın ki, ya diyor bu adam beni parça parça öldürüyor. Bana aş vermez, ekmek vermez, hep besmele çeker. İçtiği sudan içemem, yediği yemekten yiyemem. Besmeleyle evine girer, ben de ondan önce girip bir köşeye kurulup uyuyamam. Ama kafir ne yapıyor? Besmele çekmiyor, nankör varlık. Hep besmele çekmediği için de her yerde şeytan ortak ona. Malına, canına, çocuğuna. Beni diyor parça parça öldürüyor bu Müslüman diyor. Ah bir ölsek de diyor. Bu adam canını verse de ben de kurtulsam bu işkenceden diyor. Şimdi böyle bir durum var. Yani bunlar şehitler de bir de hakikaten Allah yolunda böyle tekkelerde zikirle, fikirle, irşad ile meşgul iken işte o alemin mürekkebi diyoruz ya biz.
Evet.
Şehitlerin üstündür. Bunlar da bizim için tabii peygambere varis oldukları için. Onu da söyleyeyim. Yani biz herkesi bir şeyden ötürü severiz. Her şeyi Allah için severiz. Peygamberi Allah için.
Evet.
Peygamber varisi Allah dostlarını peygambere çok benzedikleri için severiz. Onu da söyleyeyim. Ama o alakayı irtibatı kaybedersek bu sefer Allah göstermesin şirke de düşebiliriz. Ya bir insanı sırf kendisi için sevmek. Mesela bugün bir FETÖ lideri var. Adam Kur'an'ı, sünneti her şeyi yıkıyor. Peygamber gelse derim ki seni şimdi dinlemem derim diyor. Herkes peşinden gidiyor mesela. Eğer artık bunu açığa çıkmasına rağmen bütün bu Kur'an'a, sünnete aykırı işleri ya ayetleri, haramları helal, helalları haram yapıyor. Bunu ortaya çıkmasına rağmen hala peşinden insana gidiyorsa artık bence iyice bir düşünmeleri gerekiyor. Artık burada Allah ile olan irtibat kayboldu. Allah ile olan irtibat kaybolduğu zaman şahısları sevmek, onları putlaştırmak demek oluyor.
Şimdi nimete inkar edene nankör deniyor hocam. Bu son zamanlarda da kendi düşüncesini, duygusunu, zannını bir şekilde artık köleşlerine de zankör deniyor şimdi hocam.
Yani
evet, nankör zankör. Yani bir şey zannetmek güzeldir. İyi zan kötü zan var da şimdi bu ikisini de artık aşıp adamın kötülüğü göz göre göre kötülük yaptığı halde ona bir şekilde hani hiçbir yorum katmaksızın ifadesini kilitlemek anlamına geliyor hocam bu yani.
Evet, zanlara dayanarak.
Evet.
Ayetler de geçiyor. Yani zanın hareket etmeyin. Evet. Zanın peşinden gitmeyin diye.
O aşıyor işte artık
peygamberi onu. Peygamberi devreden çıkarırsan alimi, ulemayı, sülahayı salihleri devreden çıkarırsan bu sefer kendi zanların sana peygamberlik yapıyor. Evet. Kendi zanların sana
o zaman hiç gerçeği göremiyorsun. Yapıyor.
Hiçbir zaman göremiyorsun gerçeği.
Maalesef.
Yani bir örnek vermek gerekirse şimdi İstanbul'un herhalde kuşatmaları esnasında bir mücahit kendini böyle Rumların ordunun olduğu yere atıyor. Kılıcını çekiyor. Bayağı bir kefereyi temizliyor diyelim. Oradan diyor ki diğer bir kısmı sahabe, bir kısmı tabiin tabi. Ebu Eyyub el-Ensar zamanında olmuş bir hadise bu. Ya bu adam kendi tehlikeye attı. Halbuki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kendinizi kendi elinizle tehlikeye atmayın buyuruyor.
Ayet-i Kerime.
Ayet-i Kerime okuyunca diyor ki orada Ebu Eyyub el-Ensar Hazretleri siz diyor bu ayet yanlış anlamışsınız. Tam tersine göre anlıyorsunuz. Bu ayet diyor bizim hakkımızda nazil oldu. Bak şimdi orada bir rehberlik yapıyor.
Evet.
Ayeti yaşamış. Diyor ki biz diyor Mekke fethi oldu dedik ki artık. Ya çok yıllardır cihatla meşgulüz. Tarlalarımız, bağlarımız, bahçelerimiz böyle perişan oldu. Efendim darmadağın oldu. Birazcık artık Mekke'ye daldık. Gençler cihada gitsin biz de oturalım evlerimize. Bağlarımızı, bahçelerimizi imar edelim deyince bu ayet bize indi. Eğer cihatı terk ederseniz ne olur?
Kendinizi tehlikeye atmış olursunuz.
Hani bazen ülkemizde oluyor böyle şeyler. Bazen aman diyorlar işte efendim Suriye'ye bulaşmayalım, oraya bulaşmayalım, buraya bulaşmayalım da yani kendimizi daha büyük tehlikeye atıyoruz.
Evet, maalesef.
Cihat eden insanlar her zaman büyük tehlikeye engel olur. Mevlana diyor ki cihat diyor sarhoşun elindeki kılıcı almaktır. Sarhoş bir adam. Güçlü kuvvetli bir adam. Elinde de kocaman bir kılıç var. Ne yapar? Girer bir kahveye, bir okula. Farkına varmadan insanları öldürmeye kalkar. Bilinçsiz, şuursuzdur. Cihatsız olmaz. Ha, buraya şuradan geldik. Peygamber'e ve Allah'a uyduğu sürece
varislerini,
onun varislerini efendim kendimize rehber edinmek durumundayız şeklinde anlayabiliriz bu sözleri.
Bir duadan ne kadar çok yorum çıktı hocam. Duayı tekrar edelim o zaman. Allah-u Teala bizi ve sizi daima razı olduğu dost doğru yolda Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunda bulundursun.
Amin.
Amin. Bir gün Nakşibendi tarikatının büyüklerinin hassasiyetlerinden söz ediliyordu. Bu arada bu büyüklere mürit olma yoluna girmiş ve tabi olmuş ve de kabul görmüşken onların yolundan sebepsiz yere ayrılan sohbetlerini bırakan, zan ve tahminlere uyarak başkalarının eteklerine yapışan kimselerin halleri nice olur diye bir söz geçti.
Şimdi burada birkaç mesele var. Bir, bak İmam Rabbani orada sebepsiz yere diyor.
Evet.
Demek ki sebep olduğu zaman, yani şer'i bir sebep. İnsan bugün çokça soruluyor bize bir soru. Tasavvuf hocası olduğumuz için Numan Bey.
Evet hocam.
Bir cemaate, bir tarikata gençken, çocukken bir şekilde giriyor. Çevresi falan böyle bir yani baskılıyor falan. Toplum psikolojisidir değil mi? Hı hı. Yani futbol takımı tutar gibi giriyor bir tarafa. Hı hı. Ama insan ne yapacak? İmam Gazali bunu çok güzel ifade etmiş. En zor tevbe diyor, anasından babasından Müslüman olarak doğanların tevbesidir.
Ya.
Yani doğduğunuz Müslümansınız, doğduğunuz bir grup içindesiniz.
Evet.
Kendiliğinden oraya intisap ettiniz, olmaz. İnsan şuurla, bilerek,
farkında olarak, fark ederek tövbe edecek.
Evet, farkında olmazsa ne olur? Hı
hı. Nimetin şey farkında olur. Da nimetin varmamış olur.
Farkında da varmamış olur. Farkında olarak tövbe ederse İslam'ı kabul oluyor. Yoksa ne oluyor?
Evet.
Gafilcesine girmiş oluyor. Şimdi girdiniz bir cemaat, bir tarikat ama bunların Kur'an ve sünnete uygun uymayan şeyler var.
Evet.
O zaman Kur'an ve sünnete uymuyorsa
evet.
Oradan ayrılmak size farzdır.
Yani bir bakım hocam, diyelim ki bir meşhur bir tarikat var. Belki onu ilk başta çok masum, çok tehlikesiz zannettiniz ve girdiniz. Ama sonra aklınızla ve belki de düşüncelerinizle, bilginizle, görgünüzle bu tarikatın çok tehlikeli yerlere gittiğini, çok tehlikeli şeyler yaptığını fark ettiniz. O zaman anında, o anda çıkmanız gerekiyor.
Çok tehlikeli dersek böyle sanki siyasi oluyor. Tehlikeli demeyelim. Kur'an ve sünnete aykırı.
Evet.
Bazen tehlikeli de olabilir. Diyelim ki siz orduya girdiniz. Yani ulul emriniz, şeyhiniz...
Savaş. Bir yerleri ele geçirme.
Tehlikeli de evet. Umarı demeyelim. Aha. Yani İslam'a, şeriata aykırı bir şey oluyorsa açık ama yani böyle şüpheyle zanla değil. Hı-hı. Şimdi İslamiyet'te zaten Müslümanların kolay kandırılmasının bir sebebi olur esasında ama iki kere kanmamak lazım. Bu da aptallık olur.
Evet.
Biz hüsnü zan sahibiyizdir. Mesela elinde şimdi senin bir çay olsa kırmızı renkte ben çay derim.
Evet.
Belki akşamcı birisi şarap diyebilir. Hı-hı. Ama bir Müslüman diğer Müslüman hakkında her zaman hüsnü zanda bulunur.
Evet. Velev ki elimizde o şişeden olsa bile.
Velev ki o şişe bile olsa ben derim ki ya Numan Bey Müslüman adam, müsalli bir adam. Elindeki o yani şişe bulamamıştır. Aha. Belki içki şişesini 10 kere 20 kere yıkayıp temizleyip dezenfekte edip içine su koymuştur demem lazım.
Hüsnü zan oluyor.
Tabii.
Evet.
Kırmızı bir şey görsem şerbet demem lazım.
Evet.
Ha, bu yani İslam'ın hüsnü zanıdır. O yüzden bazıları İslam'ı kullanarak da bizi kandırıyor maalesef. Şimdi ne dedik? Bir, şeriata, Kur'an'a apaçık ayetlere aykırı bir şey varsa orayı terk etmek farzdır. Hı-hı. Efendim çok gençke girdim işte. Olur mu böyle? Çok arkadaşlarım var bu cemaatten. İşte efendim bunlar hepsi falan filan. Bugün maalesef bunları görüyoruz değil mi?
Evet.
Açık açık Kur'an'a, sünnete, ulul emre isyan oluyor. Hı-hı. Bakıyorsunuz bir kısım insanlar hala bu adamın peşinden gidiyorlar.
Gidebiliyorlar maalesef.
Çok acı bir şey bu. Yani Müslüman da böyle körü körüne İslamiyet'e girerseniz İmam-ı Gazali'nin buyurduğu gibi en zor tevbe bu tür İslam'ı anasından babasından hazır olanların tövbesidir.
Ya.
He, demek ki her an hem kendi nefsimizi hem içinde bulunduğumuz grupla alakalı yani bir tecessüse gitmeden ama açık ortaya çıktığı zaman da artık yani zırva tevil götürmez diyor icadımız. Tevile girişmeden. Oradan nezaketiyle ayrılmak lazım.
Evet, çok zor.
Peki hocam, gayet güzel bir cemaat, hayırlı insanlar, salih insanlar ama nefsimiz orayı kendine hoş görmüyor. Niye görmüyor? Çünkü adam rahat davranamıyor, haramlar işleyemiyor, şüpheli işe girişemiyor.
Evet.
Ha, böyle kaçarsanız o zaman zarar görürsünüz. Yani hayrı, güzeli gördükten sonra kaçmak, bu da insanı dinden çıkarmaz. Onu da söyleyeyim yalnız. Bazıları da çok abartıyor bazen.
Ya tarikattan çıkmak, dinden çıkmak
adam,
anlamına gelmiyor.
Adam keyfine, ya zor geldi kardeşim, ben şeriat bana yeter dedi. Hı. Bu konuda bir hadis-i şerif aktarayım şimdi. Hı. Bir gün bir sahabe oldu tabii peygamberimiz gördüğüne göre. Hı hı. Bir adamcağız geliyor peygamber efendimize. Ey Muhammed yemin et diyor. Namazını Allah mı emretti? Peygamberimiz yeminle beraber evet ey falan diyor. Bana Allah namazı emretti.
Evet.
Güzel. Orucu Allah. Zekatı İslam'ın 5 şartını saydırıyor güzelce. Hepsine yemin istiyorsunuz peygamber efendimizden. Sonra diyor ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bak diyor ne fazla yaparım.
Ne eksik.
Ne de eksik yaparım. Yani 5 vakit namaz kılarım. 6 vakit kılmam. Evvabin kılmam mesela. Ramazan tutarım sadece. Ne bileyim perşembeydi, pazartesiydi. Onu da tutmam.
Yani nafileleri yapmam.
Yapmam yani.
Evet.
Kusura kalma ben bu kadar güç yetirebiliyorum. Tabii sahabe samimi insanlar. Açık ve netler yani. Bunun üzerine peygamberimiz tamam diyor. Sonra diyor ki bakın diyor cennete giden gitme gidecek bir adam görmek isteyen şu adamcağıza baksın. Allah. Ama ne şartla? Sözünde durursa. Şeriat bizi kurtarır. İmam Rabbani'nin buyurduğu üzere biz şeriattan mesulüz, tarikattan ise mecburuz. Sen dedin kardeşim ben cennete gireyim de bir şekilde farzlar yeter. Ama dedin ki kardeşim ben Allah'a yakın olmak istiyorum. Cennetin göbeğinden yer istiyorum dersen o zaman biraz nafile yapman lazım. Tarikata girip edep öğrenmen lazım ki biraz daha iyi bir cennette makama, cennetin de sonsuz makamları var yani.
Değil mi?
Ha, o zaman bir tarikata girmek, bir üstattan ders almak gerekiyor. Şimdi ben de mesela top oynarım da mahalle takımında. Ama iyi bir takımla oynamak istiyorsan bir tane antrenör lazım.
Aynen öyle.
Bunun gibi düşünmek lazım. Ha, böyle bir eğer bir insan nefsine uyar da tarikattan kaçarsa da Allah'ın izniyle eğer inkara düşmemişse, farzları yapıyorsa yine cennete gider. Ama avam seviyesine düşer diyor İbn-i Acibe. Avam seviyesine düşer. Yani cennetin öyle yüksek makamlarına biraz zor gider. Yani sen antrenörü inkar ettin. Koçu inkar ettin. İyi bir doktor gelmiş sana tedavi edecek. Onu inkar ettin. He, olur yani ölmezsin ama çok da harika bir şey yapamazsın demek istiyor. Bence bu itidalli bir görüş. Çünkü bugün bazı abilerimiz, kardeşlerimiz yani fanatizme gerek yok.
Evet.
Bizden bir adım ayrılırsan şöyle olursun, böyle olursun. İnsanları korkutuyorlar. Karın boş olur, bilmem şu olur. Ya hiçbir şey olmaz. İmanımız olduğu sürece... Ha bir de şu var yalnız. Allah dostunu tahkir etmeyelim. O başka bak. Burada yani kendiniz masumca ayrılıyorsunuz ve ayrılmıyorsunuz da. Yani tam yerine getiremiyorsunuz.
Evet.
Ha bir kısmı da var ki nasıl ayrılıyor? İnkar ederek, kötüleyerek, Allah dostlarına harp ederek ayrılıyor. Onlar ayrı. Ben ezeli veliyen fakat ezentu bil harp diyor Rabbimiz.
Evet.
Hadisi kutsi'de. Kim bir benim veli kuluma, biz buna ayrılmak demeyelim. Bu zulümdür yani değil mi? Herhangi bir Müslümana zulüm kötüdür ama peygamberlere, şehitlere, efendim Allah dostuna zulüm çok daha büyüktür.
Evet.
Ondan sonra onları bir ezit ederseniz onun vebali çok daha büyük. Buna biz ayrılmak diyemeyiz yani.
Evet.
Burada bir inkar var, burada bir zulüm var. Şimdi dediğim gibi değişik şeyleri var. Yani buradaki şimdi herhalde biraz sonra gelecek. Nakşiliği bırakıp başka tarikata gidiyor. Belki yani eftal olanı bırakıp daha az eftal olana gidiyor olabilir. Bu çok büyük bir sıkıntı değil. Önemli olan yani tasavvufu, tarikatı, maneviyat kökünden reddetmemek. Önemli olan nefse uyarak hani bir şey efendiyi bırakıyorsunuz ama nefsinizi şeyh ediniyorsunuz. O hataya düşmemek.
Evet.
Ha bir de şunu söyleyeyim. 15 Temmuz'dan sonra bu da çok başımıza gelmeye başladı. Bu FETÖ terör örgütünün sahtekar liderinden sonra tasavvuf şeyhlerine karşı da müthiş bir şüphe. Bu biraz şeytandan onu da söyleyeyim.
Evet.
Şimdi her şeyin iyisi var kötüsü var. Evet. Bir şeyin ama. Doktorun iyisi var, sahtesi var. Hı. Sahte diplomayla doktor olanlar var. Sahte diplomayla subay olan, efendime söyleyeyim hukukçu olan her şey var yani.
Siz bunlara kızıp da gerçek doktorlar ama.
Şimdi siz yani gidiyorsunuz ticaret yapıyorsunuz, birisi sizi kandırıyor. Bu kandırmaya kızıp da ticareti bırakıyor musunuz? Niye devam ediyorsunuz değil mi?
Sağlam, bana ders olsun.
Sağlam diyorsunuz. Müşteri buluncaya kadar almaya satmaya devam ediyorsunuz. Yani niye? Bir tane kötüsü çıktı diye iyisinden kaçalım.
Evet.
Hakka götüren bizi, irfana götüren Allah dostuna ayrı düşelim. Bu tamamen nefsin bir ihvası. Çünkü nefis diyor ki ben bu adam hazır fırsat bulmuşken doğru yoldan kaçırdayım diyor maalesef.
Maalesef hocam. Kıymetli hocam biraz önce demiştiniz ki bir tarikattan çıkıp başka bir tarikata giriyor veya başka bir yere gidiyor. Bir Müslümanın aslında belki de bunu adet edilmesi gerekiyor. Gireceği yere de güzellikle girmesi, çıkacağı yerden de güzellikle çıkması gerekiyor.
Güzellikle girmek, güzellikle çıkmak dedikçe evet öyle her güzelle gireceğim çıkacağım diye de her tarafa gitmek gelmek evet yanlıştır. Musa Efendi Hazretleri, Musa Topbaş, Allah rahmet eylesin kendisine. Amin. Bir yerde olan her yerde, her yerde olan hiçbir yerde değildir derdi. Çok güzel bir söz. Diyor ki İbn Acibe, Allah dostu müfessir, senin diyor şeyhinden daha iyi bir üstad bile bulsan şeyhini terk etme. Eğer istifade ediyorsan, çünkü akıl akıldan üstündür, insan insandan üstündür. Yani maymun iştahlı olma.
Evet.
Senin istifade ettiğin, feyiz aldığın bir şeyhin var.
Evet.
O şeyhi bırakıp da biraz daha iyisini gördün. Olmaz ki. Nankörlük olur.
Evet.
Ha sonra seyri sülük tamamlarsın. İstediğin üstadın ders alabilirsin, o ayrı konu. Ama işin başlangıcında tek bir üstadla yola devam etmek lazım. Öyle her gördüğün efendim güzele gönül kaptırırsan manen hiçbir yere varamazsın. Niye? Çünkü şeytan ve nefis sana hali hazırdaki üstadın kötü gösterir. Der ki bu falanca daha iyisi var. Oraya git. Oraya gidersin. Bu alışkanlık haline gelir. Tabi nefis yine oradan memnun kalmaz. Çünkü Allah dostu sana iyi şeyler söylüyor. Şunu yap, bunu yap, namazını vaktinde kıl, teheccüde kalk, tesbihatını çek, zekatını ver, infakta bulun. Nefsin hoşuna gitmiyor. Der ki sana falanca daha iyisi var. Böyle insanı köy köy, kasaba kasaba gezdirir. Kamil bir müşrit bulduğumuz zaman onunla beraber kalmak,
evet,
hatta daha iyisi çıksa bile üstadımızı terk etmemek.
Yani belki o sizi yönlendirirse, yani diyelim ki benden aldığın, daha hani eskiden olmuş ya, benden aldığın ders bu kadar.
Eyvallah.
Seni şu hocaya senin gönderiyorum diye.
Şurada derse, senin nasibin
şurada
konu.
Derse. Evet.
Yani üstadımızdan istifade ediyoruz. Feyiz var.
Evet.
Nafile ibadetlerimiz fazlalaşmaya başladı. Ahlakımız olgunlaşmaya başladı. Orada müstakim olarak devam edelim. Sebepsiyle bırakırsak, Mevlana diyor ki üstattan kaçan, şeyhten kaçan, huzurdan, rahattan kaçmıştır. Yani huzurdan kaçmak istiyorsan kaç kardeşim. Yani nefsinle baş başa kalıp da nefsinle savaşamayıp yenileceksen sen bilirsin. Çok kendine güveniyorsun, olabilir. Onlar istisnaen olabilir ama genelde insan tek başına kalınca nefsine maalesef aldanıyor. Yani sürüden ayrılan koyunu
kurt kapıyor. Derler.
Yani bunu söyleyelim. Bu işin adabı, edebi budur. Bir, nefsimizden terk etmeyelim. İki, hiçbir Allah dostuna zulmetmeyelim. Üç, eğer dine aykırı bir haram işleniyorsa, helallar haram sayılıyor, haramlar helal sayılıyorsa, hı hı, oradan da çıkmak durumundayız. Yani orada kalayım da falan deme lüksümüz olamaz.
Yok.
Evet.
Evet hocam. İşte bu bir kısım, hani tarikatlardan çıkanlar söz edilirken burada diyor ki İmam Rabbani, sizin de yani Mirza Fethullah El Hakim'in ve Kadı Sinam'ın isimleri de anıldı. Bu konuşmaların ne kadar devam ettiğini hatırlamıyorum. Çok kısa sürmüş de olabilir. Mamafi bu konuşmalar bir sebebe ve öncesinde geçen bazı olaylara dayanmaktaydı.
Demek ki bu zatlar yani yolumu terk ettiler, tespihatlarımı terk ettiler. Onunla alakalı bir şey söylüyor ama sen biraz daha okuyalım.
Evet.
Numan Bey kardeşim.
Allah-u Teala bir Müslümana eziyet düşürmeyi veya bir Müslümanın kalbinde kin bırakacak bir şey yapmayı bana nasip etmesin.
Herhalde
sizler bu açıdan müsterih olunuz.
Bu zevata bir mektup yazmış. Demek ki bunlar ya yolu terk etmişler ya ihmalkarlık yapmışlar. Ben diyorsa mektup yazdım. Yani gönlünüzü kırmak amacım değildi. Size kindar olduğum için değil. Size acıdığım için, rahmet ettiğim için, sizi sevdiğim için, hani derler ya dost acı söyler değil mi?
Evet.
Dost yalan dolan konuşmaz. Dost doğruyu doğru olarak söyler. Herhalde bu zatlara bir uyarı mektubu gönderdi. Yani onunla alakalı bir şey söylüyor.
Evet.
Devam edelim.
Zaten diyor ki bu sohbette hani başka tarikatları bırakanlardan söz açılınca sizin de isminiz geçti diyor. Biliyorsunuz ki bizim yolumuz Esma'ya, Allah-u Teala'nın isimlerine dua etmek yolu değildir. Bu yolun büyükleri Allah-u Teala'nın mutlak zatı ehadiyetine teveccühlerinin ilk demlerinde bu isimlerin sahibinde fena bulmayı tercih etmişlerdir.
Şimdi şöyle bir şey var. Bu bir metottur.
Evet.
Nakşibendiler Allah lafz-ı celali ile zikrederler. Kalpte, sırda, hafide, ahvada işte 1000 kere, 500 kere artık mürşit onu ayarlar. Bazı tarikatlarda ya Rahman, ya Rahim, ya Vedud, değil mi? Değişik sıfatlarla da bunlar sıfattır. Rahman, Rahim. Bunlar Allah'ın sıfatlarıdır. Biz ise Nakşiler diyor burada İmam Rabbani. Biz diyor lafz-ı celal ile zikrederiz. Şimdi lafz-ı celal olan zat ismi mi büyüktür? Hani böyle bir karşılaştırma yapılabilir mi ama yapılması iyi olur da. Tabii ki zat ismi. Bütün esmayı kapsadığı için zat ismi hepsinden daha büyüktür. Ya Rahman'dı, Rahim'di, efendim işte Vedud'du, Kahhar'dı, Müntakim'di. Bunlar daha altta geldiği için. Allah-u Teala'nın sadece bir veçesini tanıttığı için. O yüzden diyor Nakşilik tarikatı diğer tarikatların üstündür. Niye? Çünkü zat ismi ile. Yani metodunu öne çıkarıyor İmam-ı Rabbani. Yani biz çok büyük adamız ondan dolayı demiyor. Bizim yaptığımız iş diyor direkt Allah'ın zatıyla ilgilenmek olduğu için tarikata daha büyüktür demeye getiriyor.
Evet. Zat-ı Paki Sübhani'nin dışında hiçbir şey ne isim ne de sıfat talep etmemişlerdir. Bunun içindir ki başka tarikatlarda en son basamakta kat edilen mertebe bu yolda ilk basamakta elde edilir.
Yani diğer tarikatlar diyor esma ile zikrederler. Biz ise zat ile, ismi zat ile zikrediyoruz. O yüzden de onların sonra varacağına biz daha ilk adımda başlamış oluruz diyor. Hatta bunu başka bir yerde şöyle aktarıyor. Nakşilik şimdi ruhani tarikatı olduğu için kalple uğraşıyor. Şimdi bazı tarikatlar efsane tarikat. Hı-hı. Önce nefsi yıldırmaya, yok etmeye çalışıyorlar. Yani hı-hı, teslim almaya. Hı-hı. Diyor ki İmam Rabbani, bunun sonu gelmez. Nefsi bir ay aç bırakırsın. İki gün doyurdun mu, hı-hı, eski o kör nefis geri gelir. Bütün haşmetiyle, bütün azametiyle, bütün gaddarlığıyla. Hı-hı. Hatta Mesnevi'deki güzel bir hikaye vardır. Dağdaki yılancı hikayesi. Yılancının birisi dağda gezerken, tabii evvelden gösteri yapıp para topluyor bu tür insanlar. Evvelden, hı-hı, bizim çocukluk yıllarımızda ayı oynatırlardı, horoz dövüşleri yaptırırlardı. Bir tane ölü bir yılan buluyor dağın tepesinde ama çok büyük. Çok seviniyor. Ben diyor ölü de olsa bunu götürürüm Bağdat'a. Hı-hı. Halka gösterir. Pek çok para toplarım insanlardan. Bunu battaniye sarıyor falan filan. Çullara sarıyor. İplere bağlayıp böyle zorla dağdan aşağı çeke çeke sürüye sürüye getiriyor hayvanı. Hı-hı. Getiriyor Bağdat'ın merkezine. Güneş sıcağının altına. Tabii üstünü örtmüş. Kimse görmesin de hani bedavadan çalmasınlar görüntüyü diye. Ondan sonra hani işte davullar ilan etmiş, köstler vurulmuş. Duyduk duymadık demeyin, şehrimize acayip ejderha gelmiştir. Görmek isteyenler falanca meydana, işte cebinde bahşiş parasını da hazırlayarak gelsin herhalde kabilinden. Acayip diyor bir kalabalık geldi. Hı. Bu yılanı görmek için. Ama diyor esasında yılan ölü değildi. Yılan soğukta olduğu için biliyorsunuz yılanlar falan ne yapıyorlar? Kış uykusuna giriyorlar soğukta. Hayvan diyor kış uykusunda olduğu için ölü gibi gözüküyordu. Adamcağız bunu alıp sırtlayıp getirip de Bağdat güneşin altında böyle öğle sıcağı da vurunca yılanın tepesine, yılan diyor yavaş yavaş kımıldamaya başladı. Kendine geldi, canlandı, uykudan uyandı. Önce diyor o kendisini halka göstermek için tutup getiren yılancıyı bir lokmada yuttu. Sonra da diyor bir çadır direğine dolanıp kemiklerini çatır
önüne
çatır kırdı diyor.
Önüne kim varsa onu sorayım.
Tabii o şeyde yani o dehşet görüntüde insanı birbirine ezmiş. Onlarca insana diyor Hazreti Mevlana. Hatta Mevlana diyor ki hikayenin sonunda. Tabii Mevlana bir hikaye anlatır. 10 çeşit
evet,
oradan mana çıkar.
Tasvir de var hocam dehşet.
Birincisi yani. Bu mana esas şunu demek istiyor. Nefis de yılan gibidir, ejderha gibidir.
Sen uyuduğuna bakma.
İmkansız, imkan bulamadığı zaman. Yani soğuk hava imkansızlığında.
Evet.
Böyle büzülür, küçülür, uykuya girer ama o Bağdat güneşi dediğimiz dünya malı, mülkü, makamı, mevkisi üzerine biraz doğunca yavaş yavaş ısınmaya başlar. Yavaş yavaş o sükunetini bozar, haramlara dalmaya başlar. Sakın diyor nefsine güvenme, ejderhadır. Onu her daim soğukta tut. Zühtle, efendim mücahede yaparak, zikirle, tefekkürle nefsi her zaman elini ayağını sıkı bağla. Sakın ısıtma diyor.
Evet. Evet.
Başka bir şey daha yapıyor şimdi bu yorum. Bu da ilginç bir yorumdur. Bir ahmak insanlar diyor Hazreti Mevlana. Bu dünyada diyor aslan, kaplan, bütün vahşi hayvanlar dahi insandan tir tir titrer.
İnsandan.
İnsandan korkarlar. Hmm. İnsan ahsen-i takvim. İnsan çok güçlü bir varlık. Hani bazen bazı kardeşlerimiz bize soruyorlar. Hocam efendim işte cin gördük falan filan çok korkuyoruz. Ya diyorum korkmayın. Biz ahsen-i takvim üzere yaratılmışız. Abdestin olduğu zaman, ayet-i kürsüyü okuduğun zaman biz onları öldürürüz. Yakarız yani. Yani kaldı ki ya diyorum şeytan içimizde. Şeytan içimizde damarlarımız dolaşmıyor mu? Cin de onun cinsinden bir varlık. Yani çok korkacak bir şey yok. Yeter ki biz silahımızı, yani manevi silahımızı, abdestimizi, hı hı, tesbihatımızı iyi yapalım. Onlar bizden korksun. Çünkü Mevlana öyle söylüyor. Kurt kuş insandan korkar diyor. Hatta geçenlerde bir abimiz, ismini vermeyeyim buradan ama bu biraz o üç harflerin alemine çok bilen bir abimiz diyor ki, sordum diyor, insanlar nasıl gözüküyor? Çok korkunç demişler. İnsan korkunç yani biz çok ürküyoruz insanı gördüğümüz zaman. Çok ürkütücü bir tipleri falan var demiş.
Allah Allah.
Tabii biz de diğer mahlukata korkunç geliyoruz. Sen diyor kendini bırakıyorsun. Ya. O kadar harika vasıfların var. Yerde sürünen, ayakları bile yok, yürüyemiyor değil mi? Yani zavallı bir hayvan yılan nedir Allah aşkına nedir? Fareyle beslenen zavallı bir hayvan. Kendin gibi harika bir şeyi bırakıp tutuyorsun. Yani hani bir çocuk mesela elinde elmas, kaşıkçı elmasını versen çocuğun eline.
Evet.
Bilmem bir yalıyı villa alır belki deniz kenarından. Sonra desen ki 1 liralık elinizde oyuncak araba.
Evet.
Çıkıyor yumurtalardan falan. Hı-hı. Desen ki hangisini istersin?
Evet.
Çocuk o milyar TL'lik şeyi bırakır.
Elması bırakır.
Gider o 1 liralık 2 liralık oyuncağa tav olur.
Evet.
Şimdi insan da böyle bir varlık. Kendisindeki o en harika Allah'ın verdiği vasıfları görmüyor da bir papağan gelmiş, bir yılan gelmiş, bir efendim maymun gelmiş. Maymun gelmiş. Herkes ya. Maymunun peşinde. Ya be insan, sen maymundan kaç kere üstünsün? Yani maymunla insan kıyas bile götürmez. Ama evet, işte gaflet bunu yaptırıyor. Hani diyeceğim, nefis bir yılan gibidir. Hı hı. Yani nefis yüzünden Şeyh Efendi terk edenler zarar görür. Çünkü şeyhten kaçmak, Allah dostundan kaçmak, huzurdan ve saadetten kaçmaktır.
Peki hocam, hani diyor ya İmam Rabbani, başka tarikatlarda yolun sonunda belki bu tür mertebelerden bu mertebeye ilk basamakta elde edilir diye. Yani acaba bu esma, yani nakşibendilerin bu metodundan dolayı mı bu?
Sırf tabii sadece, kesinlikle bu metoddan dolayı söylüyor. Ya bunu kabul eder etmez. Etmez. Herkes. İmam Rabbani'nin görüşü budur.
Evet.
Yani diyor ki kardeşim, benim metodum en güzel metot.
Evet.
Çünkü bu metotta Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılmak var.
Hı-hı.
Bir de Allah'ın zat ismiyle meşgul olmak var.
Evet.
Öyle yani söylüyor. Yani evet, bunu isteyen, kabul eden Nakşiliye gider. Yok efendim, evet, ben bunu kabul etmiyorum da Kadir Hocam diyorsa ehlen ve sellen, o da güzel hak sünnet tarikattır. Yok efendim işte ne bileyim işte Şazili Hocam diyorsa o da ehlen ve sellen. Herkesin meşrebine göre Rabbimiz değişik Allah dostları göndermiş bu dünyaya.
Evet.
Onlara tabi olacağız. Bir seçim hakkımız yok o peygamberimiz konusunda.
Evet.
Efendim işte ben İsa'ya tabi olayım, o da peygamber deme hakkımız yok.
Eyvallah.
Evet peygamberdi ama bizim dinimiz onların dinini nesh etti. Yani hükmünü ortadan kaldırdı. Ha, bazı sufiler, onu söyleyeyim, bazen böyle radyoda, televizyonda bazı sufi gözüken tipler, işte herkes cennete gidecek, Budist'e gidecek, Yahudi Hristiyan da gidecek falan filan.
Hmm.
Böyle herkese pembe çiçek dağıtıyorlar falan filan, gülücük dağıtıyorlar. Bunlar da yalandır. Kur'an ve sünnete aykırıdır. O zaman bizim dinimiz niye gelmiş?
Hmm.
Madem Yahudilik ve efendim Hristiyanlık hak dindi, ne gerek vardı peygamberimiz onlarla ne kadar harp etmiş? Yahudi ve Hristiyanlarla onlara tebliğ etmiş, değil mi?
Evet.
Derdik tamam Yahudiler siz devam edin, benim derdim müşriklere derdi. Halbuki peygamberimiz müşriklerden daha çok Yahudilerle uğraşmış.
Hı hı.
Necden Hristiyanlarıyla uğraşmış. Hı. Evet.
Bizim zaten alimlerimiz başka dinleri veya başka din adı altındaki başka böyle sapıklıkları belki ve birçok yanlış yolu İslam'la bağdaştırmaya ve İslam'la uzlaştırmaya çalışmaktan ziyade İslam'ın içindeki problemleri, güzellikleri insanlara yaymayla uğrasalardı, şu anda yeryüzünde daha çok Müslüman olurdu yani, ve daha samimi Müslüman olurdu.
Ben şuna çok üzülüyorum. Bazı işte Müslüman alim gözüken tipler,
evet,
yani başka dinleri de böyle terviç etmiyor. Ya. Kardeşim,
buna ihtiyaç mı var?
Gelmiş, ihtiyaç yok. Senin dinin, evet, en güzel din.
Evet.
En güzeli bırakıp da daha önce modası geçmiş, yani tabirde hata olmasın. Yani çünkü ahkamı, evet, dinlerin ahkamı o zamana göre gelmiş. İslamiyet tarihi.
Evet.
İslamiyet'in ahkamı evrenseldir. O yüzden yani güzeli varken, daha iyisi, daha tekamül etmişi varken, hani eskisiyle yetinmek kesinlikle bizi sırat-ı müstakime götürmez.
Aynen. Bostanımın halinden baharımı sen kıyas et demiş. Bir söz söylemiş bir İmam Rabbani.
Şimdi demek istiyor. Yani sen şimdi, evet, biz başlangıcına bak.
Hadi bakalım.
İşin sonunu gör. Diyor ki Mevlana, akıllı insan başından bakar, işin sonunu görür. Ahmak ise işin sonunu başta görmez. Hatayı sonra yapar. Görür. Kırklara katar, suça, günaha, harama düşer. Ondan sonra.
İş işten geçtikten sonra.
Vay be, hata yapmışım der.
Ya.
Yani akıllı insan güzeli veya tersine kötüyü daha görü görmez.
Bir işin olacağını. Hisseder. Olacağı yeri. Evet.
Kötü ise girmez. Güzel ise herkesin önce önü atılır.
Evet.
Ahmak insan ise, yani tabi biliyorsun haramların dışı böyle biraz böyle güzel süslenir püslenir ya.
Hı-hı.
Yani kötü bir şeyi iyi zanneder. Hemen el uzatır.
Hı-hı.
Diyor ki Hazreti Mevlana, oğlum diyor hayvan bile, bir affedersiniz köpek bile,
hı,
önüne bir parça et atsanız kaç kere kokluyor değil mi?
Evet.
Her gördüğünde hemen böyle lapur lupur atıyor mu? Bir de indirmiyor hayvancağız. Bir kedi, bir köpek, bütün mahlukat. 10 kere koklayarak yiyor. Ya diyor sen bir o mahlukat kadar olamadın mı yani? Önüne bir iş geldi mesela, bir iş teklifi. Tüccarsın.
Evet.
Bir düşün kardeşim. Yani hemen atlama. Yani önüne bir efendim şu falanca gruba üye olalım, falanca kulübe gidelim. Bir araştır. Orada ne yapılıyor, ne ediliyor? Ha işte efendim çok zengin de oraya giriyor. Ben de gidersem acele etme. Yani Müslüman adam teenni ile etteenni minel rahmen. El acilatü minel şeytan.
Ya.
Teenni Rahman'dandır. Onu söylüyor yani.
Acele ise, evet, şeytandandır. Evet. Bu konuşmaları burada zikretmenin sebebi olayın etrafında birçok söylentinin nakledilmiş olmasıdır. Her nakleden de kendinden bir şeyler katmış olduğundan karşı tarafta bir takım yersiz düşünceler uyanması söz konusu olmuştur.
Demek ki
olmuştur.
Bu kardeşlerimiz tarikattan uzaklaştı biraz. Onlarla alakalı bir söylenti, fitne ortaya çıktı. Biliyorsunuz dedikodu, kıybet niye büyük günah? Çünkü yani birisi bir şey söylüyor, diğeri 5 tane yanına yalan katıyor. Büyük fitne oluşuyor. O yüzden Müslüman cesur insandır. Mümkünse bir hatasını gördüğümüz kardeşimizi yanımıza alıp güzelce kulağına fısıldamak lazım.
Evet. Yani burada İmam Rabbani de aslında bir yanlış anlaşılmanın önüne geçmek için, onu düzeltmek için cümlelerdeki girişin kuvvetine bakın hocam. Yani öncelikle şöyle olayı baştan itibaren anlatıyor ve sanki her iki tarafı da dinlediğini, ondan sonra ve doğrusunun ortaya çıkması gerektiğini adeta burada zikrediyor.
Yani sizin mektubuna başlamadan önce. İsminiz geçmişti böyle evet. Bir hadise de.
Ama ondan önce de diyor ki bir gün Nakşibendi Beni tarikatının büyüklerinin hassasiyetlerinden söz ediliyordu. Burada sizin de isminiz geçti derken hani onu hazırlıyor bir bakıma yani.
Evet. Devam edelim, ben de merak ettim. Numan Bey bayağı ilginç bir, bazen İmam Rabbani'nin mektuplarından bayağı çok ilginç hadiseler çıkıyor karşımıza. Polemik konuları çıkıyor evet. Hı-hı.
Bilesiniz ki bizi sevmeniz bizim bir şeyimizi arttırmaz. Sevmemeniz de bizden bir şey eksiltmez.
Çok güzel. Yani burada diyor ki ya diyor ben bir şeyh olarak size yardımcı olmak isterim. Bizi severseniz ne katarsınız bize? Zaten biliyorsunuz sufiler tevhide çok kendilerini verirler. Allah'tan başka bu alemde hiçbir zarar veren, fayda veren yoktur. Bunu çok samimi inanmış insanlar. Yani sen değil bütün dünya bir araya gelseniz bana faydanız olmaz, zararınız da olmaz diyor. Senin de yani şahsi meselem yok demek istiyor.
Aynen, bu gayet güzel. Biz sizin menfaatinizi ve hayrınızı düşünmekteyiz. Ancak kendi düşen ağlamaz diye de bir deyim vardır.
Evet, şimdi ama diyor siz bunu sakın şahsileştirmeyin ama biz siz Allah için irşad etmeye, hatalarınızı, kusurlarınızı size efendim öğretmeye çalışıyoruz. Bunu Allah için yapıyoruz. Eğer sen bundan kaçıyorsan kendi düşen ağlamaz yani.
Evet.
Şimdi hakikaten biz değil mi? Kötü bir yola gidiyor mesela bazı Müslümanlar. Uyarıyorsun kardeşim bak gittiğin yol yol değil diyorsun. Burada katiller var, burada casuslar var, burada dış ülkeye hizmet eden kanunsuz insanlar var, kötüler var. Hala ahmakçasına efendim falan biz yapmadık, biz etmedik, onlar yapmamıştır. Ya kardeşim Mısır'daki Sarı Sultan duyuyor. Sen bu ülkede yaşıyorsun. Onların içindesin. Onların konuştukları lafları bildiğin halde hala yani böyle hani deve kuşu düşmanı görünce kaçmaktan üşenirmiş de ne yaparmış? Kafasını kuma sokarmış. Ha, kuma sokup da görmezsen sanki düşman gelmeyecek seni şey yapmaya.
Evet. Şunu bilesiniz ki ben sizlerin zararını asla düşünmem ve arzu etmem. Bütün o söylenilenler dervişlerimize olan gayret keşliğimizden kaynaklanmıştır.
Yani bazen biraz acı konuştuksa diyor.
Bu sizin iyiliğinizdir aslında.
Yani dervişlerimize karşı biz çok hakikaten Allah-u Teala kıskançtır. Allah-u Teala kıskançtır. Mümin kulunu kıskanır. Peygamber kıskançtır. Ümmetini kıskanır. Ümmetin zarar görmesini istemez. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste ben diyor ellerimi açmışım. Siz de böyle bu pervane böcekleri var ya ateşe doğru koşarlar. Uçarlar ve ölürler hepsi. Sizi diyor yakalayıp kurtarmaya çalışıyorum. Sizse bacağımın arasından, kolumun altından kaçıp cehenneme gitmek istiyorsunuz
Allah
sanki diyor.
Allah muhafaza.
Aynı hadisin tecellisidir bu bir Allah dostunda.
Evet.
Yani siz diyor ben sizi yakalamaya çalışıyorum elinizden ayağınızdan gitmeyin etmeyin kötü yola diye. Sizse benden kaçıyorsunuz. Artık siz bilirsiniz ne yapayım diyor yani. Zorla güzellik de olmuyor demek istiyor.
Evet aynen. İfade ettiğim gibi söylenmiş olan sözler bir sebebe binaen ve yeri geldiği için söylenmiştir. Sakın bundan alınmayasınız diyor İmam Rabbani. Bizim de vaktimiz bu programda.
Şunu söyleyeyim sadece. Ya. Yani ben sizi kötülemek için falan söylemedim. Lafın yeri geldi. Bu kardeşlerimiz de bu hataya düştüler. Siz sevdiğim için söyledim. Sakın beni yanlış anlamayın. Geri gelin diyor. O kadar.
Evet. Ama bir sonraki programda çok güzel bir konuya değinecek hocam.
O zaman
hocam.
Heyecanlı konuya haftaya dinleyicilerimiz sabretsinler bir hafta boyunca. Şimdi sen de sakın ipucu verme.
Vermeyeyim.
Haftaya devam edelim inşallah.
Peki. Peki hocam ağzınıza sağlık. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri bir Hacıgan'dan Mektuplar programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmeyi arzu ediyoruz. O anedek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.